Merhabalar, Ekini Büyütmek Podcast serisinin 10. bölümünde konuğumuz uzman klinik psikolog Aslı Yıkgeç Şen. Aslı Hocam hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Nasılsınız, iyi misiniz?
İyiyim, teşekkür ederim. Sizler?
İyiyiz, iyiyiz. Çok sağ olun. Siz güneşli, havanın güzel olduğu İzmir'desiniz. Ne güzel.
Evet.
Biz de bugün Ankara'da evet. İnanılmaz bir fırtına çıktı. Şimdi dışarısı o durumda. Aslı Hocam, şimdi sizi kısaca bir dinleyenlerimize tanıtmak istiyorum. Siz ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunusunuz, 2002 mezunusunuz. Hatta dinleyenlerimize de söyleyelim, biz dönem arkadaşıyız Aslı Hocam'la.
Evet, evet.
Ve de çok güzel oldu, bu bahaneyle görüşmüş olduk. Yıllar sonra yüz yüze de görüştük, Zoom bağlantısı
aracılığıyla.
Çok güzel oldu.
Evet, çok keyifli oldu, bence de çok keyifli oldu.
Ondan sonra yüksek lisansınızı klinik psikoloji alanında yaptınız ve şimdi İzmir'de kendi muayenehanenizde çalışıyorsunuz bildiğim kadarıyla. İsterseniz biraz daha ayrıntılı olarak sizden dinleyelim özgeçmişi.
İzmir doğumluyum aslen. Hani burada doğdum, tekrar buraya geri döndüm gibi oldu. Yüksek lisansı bitirince.
Ne kadar güzel. Benim de hayallerim evet. Bir kısmıydı bir İzmirli olarak. Harika.
ODTÜ psikolojiyi bitirdim dediğim gibi aynen. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde klinik psikoloji yüksek lisans programına girdim. Orada yüksek lisansta tez aşamasında erken dönem gelişimsel bozukluklarla ilgili MCAT tarama ölçeğinin geçerli çalışmasını yaptım. Daha sonra bir süre orada tohum otizm vakfında çalıştım.
Harika.
Daha sonra dedim ki ben İzmir'e geri döneyim. buraya geldim. Yaklaşık 15 yıldır İzmir'deyim. Burada farklı kuruluşlarda çalıştım. Son 5 yıldır da kendim ofisimde çalışıyorum. 2 yıl önce yol psikolojik danışmanlığı kurduk bir arkadaşımla beraber. 2 yıldır da burada danışanlarımı takip ediyorum. Genelde çocuk ergenlerle çalışıyorum.
Harika. Çok güzel Aslı Hocam. Peki benim bildiğim kadarıyla hani sizle de konuştuğumuzda daha çok atipik gelişimle ilgili ve gelişimsel bozukluklarla ilgili de çalışıyorsunuz değil mi?
Evet.
Evet.
Özellikle 0-3 yaş.
Evet. 0-3 yaş çalışıyorsunuz. Aynen. Bu da çok önemli bir yaş aralığı diye düşünüyorum Aslı Hocam. Çünkü biliyoruz ki yani genelde gelişimsel bozukluklarla ilgili hani çok ciddi durumlarda tanı konuyor ama genelde konulmayabiliyor da bu dönemde. Fakat mutlaka ki belirli belirtileri de görülüyor bu dönem içinde.
Evet. Çünkü
belki sizin de hem geçmiş deneyimlerinize ve çalışma alanınıza bakarak belki başta otizm spektrum bozukluğu öncül olmak üzere bu durumlarda erken belirtiler neler oluyor? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz?
Memnuniyetle. Bu aslında erken belirtileri bazen 9 ay hatta 1 yaşa kadar bile çekmek mümkün. Ama en belirgin olarak görülmeye başlaması 18 ay. Çünkü 18 aylık bir bebekte bizim gelişimsel olarak özellikle sosyal gelişim, çünkü otizm spektrum bozukluğu gelişimsel ve sosyal gelişimi çok fazla, iletişimi, karşılıklı etkileşimi çok etkileyen bir durum olduğu için
evet.
Bu alandaki bazı belirtileri özellikle yakından takip etmemiz gerekiyor. Eğer belki çocuğumuz prematüre doğduysa ya da gelişimsel bozukluğu olan bir kardeşi varsa o zaman biraz daha risk olabiliyor. Ya da bir yakınımız varsa ya da belki anne ya da baba çok ciddi travmalar geçirdiyse hamilelikte ve doğumdan sonrasında, hani bunlar da gelişimde sekteye uğramaya sebep olabiliyorlar bazen.
Kesinlikle.
O zaman çocuk 18 aylık olduğu zaman bazı şeylere böyle belki de gözlerimizi dört açmamız gerekiyor. Buna hani kırmızı bayrak da deniyor literatürde.
Evet.
4-5 tane burada, evet. 4-5 tane önemli konu var. Bir tanesi ortak dikkat dediğimiz bir şey. Yani ortak dikkat dediğimiz iki kişinin aynı anda aynı şeye dikkat edebilmesi. Ama tabii ki bu 18 aylık bir çocuk için iletişimsel bir problemi olabileceğini düşünüyorsak neye denk geliyor? En önemli şeylerden bir tanesi tabii ki de göz teması, karşılıklı göz teması kurması, belli bir süre bizimle karşılıklı iletişimde bulunması. Yani ben onunla bir iletişim girişimde bulunduğum zaman buna karşılık vermesi, cevap vermesi ve o iletişimi sürdürmesi. Ama çok belirgin bir şey var ki olmadığında hemen bizi alarma geçiriyor. O da işaret parmağını ilgilerini göstermek için kullanması çocuğun.
Evet.
Bu çok önemli ve çok ayırt edici oluyor.
Yani şey değil mi hocam? Bir biçimde özellikle yani bizim de literatürden bildiğim kadarıyla joint attention denen işte ortak dikkatte, mesela diyelim ki bir ebeveynin, annenin bir yeri işaret etmesi, bak burada ne var demesi. Çocuğun da annenin parmağına bakmasındansa annenin işaret ettiği yöne doğru dönüp işaret ettiği şeye bakması ortak dikkat.
Evet, bu bir kısmı. Bizim 18 ayda beklediğimiz çocuğun da bunu yapmaya başlaması. Mesela ilgisini çeken bir kuş geçiyor, ilgisini çekiyor da bir uçurtma gördü ilk defa. Parmağıyla gösterip konuşmasa bile, konuşma bunun hiçbir yerinde yok şu anda. Herhangi bir kelime söylemese bile, seslenmese bile parmağıyla işaret edip, hani bak bu benim ilgimi çekiyor, sen de bak. Hani ortak dikkat oluşturmaya çalışması.
Evet.
Çocuğun bunu yapmasını bekliyoruz. Bir de işaret parmağın kullanımının başka bir alanı var. O da istek göstermek, istediği bir şeyi göstermek. Onu yapıyor olsa bile üstüne ilgisini göstermiyorsa, ilgilendiği bir şeyi işaret etmiyorsa, bize göstermeye çalışmıyorsa işaret parmağıyla, bu da bizim için önemli. Yani sadece istek belirtmek için istediği şeyleri işaret etmesi yetmiyor. İlgisini paylaşması gerekiyor.
Evet.
Bu küçük ayrımlar bize 18 aylık çocuğu hani gelişiminde muhtemel olabilecek sekmelere ya da muhtemel sıkıntılara dair uyarıyor. Bu alanda hani bu yaşta alınabilecek ufak önlemler çocuğun aslında bütün gelişimini, önümüzdeki yıllardaki bütün, hatta hayat boyu gelişimini çok olumlu etkileyebiliyor da olabilecek bir hasardan kurtarabiliyor.
Evet.
Yani işaret etme çok önemli bir red flag'lerden önemli bir tanesi.
Ve şey çok ilginç geldi bana. Yani bunun 18 aya denk gelmesi ne kadar bu anlamda ilginç. Çünkü gelişim literatürüne bakınca da yani 18 ay mesela bizim self concept dediğimiz aslında o kendilik kavramının oluştuğu zaman, aynı zamanda dil gelişiminde bir dönüm noktası 18 ay yine. Mesela hızlı kelime öğrenme, dahası o kelimelerin arasındaki bağlantıları işte hızlı biçimde kurma, kategorilere koyma, bunu bellekte o şekilde işleme yerleştirme. Yani 18 ay aslında çok şeye de denk gelen ve sosyal olarak da ikincil duyguların mesela öğrenildiği, yani utanç gibi ya da gurur duymak gibi duyguların, ikincil duyguların öğrenildiği zaman aynı zamanda. O yüzden buraya denk gelmesi demek ki tam da çocuğun yani o sosyal olarak başka bir düzleme geçtiği zamanda bunlar belki de işte ortaya çıkıyor herhangi bir atipik gelişim varsa.
Evet, tabii gelişim tabii bir bütün olduğu için bunlar sosyal alanda görünenler, ama tabii hepsi birbirini etkiliyor. Aslında biraz daha geriye gittiğimizde tabii 6 aylıkken bir çocuğun yavaş yavaş yüz ifadelerini taklit etmeye çalışması, ufak tefek yüz hareketlerini taklit etmeye çalışması, 9 aylık bir çocuğun sosyal referans alma, social referencing dediğimiz, yani bir yabancı gördüğünde ya da yeni bir durum, yeni bir nesne gördüğünde annesinin yüzünü bakıp onu referans alıp o nesne ya da duruma göre yaklaşması, bunların hepsi çok önemli ve bunların otizm tanısı almış çocuklarda geçmişe dönük video çalışmalarına bakıldığı zaman bu alanlarda hep sorun yaşadığı görülüyor. Mesela çocuk 3 yaşında belki fark ediliyor, uzmana gidiyor ve tanı belki alıyor. Ama geriye dönük bebeklikte çekilen videoların incelendiği birçok çalışma var. Video çalışmaları var, birçok çalışma var. Bu çalışmalarda hep bu basamaklarda aslında çocukların daha bebeklikten beri farklı gelişim gösterdiği belirlenmiş. Onun üzerine zaten bu belirtiler bu çalışmalardan çok toplanmış. Yani tanı almış çocukların önceki yaşlarındaki davranış örneklerinden çok toparlanarak oluşturulmaya çalışılmış. O yüzden çok sağlam ve o yüzden bizim için çok önemli göstergeler.
Evet, evet. Aslında bu özellikle cep telefonlarının ve kameraların kullanımı anlamında nasıl değil mi? Bilim alanına da bir katkı yaptığı. Yani çünkü belki daha önceki yıllarda böyle kayıtlara ulaşmak mümkün değilken, şimdi dediğiniz gibi yani herhangi bir çocuğun çok sıfır yaşına kadar, yani ilk doğduğu andan itibaren çeşitli videoları, fotoğrafları var. Hı-hı. Ve aslında bu bize bir fırsat da sağlıyor görmek için.
Evet, evet. Evet. Zaten bu tezde çalıştığım değiştirilmiş otizm tarama ölçeği zaten 18 aylıktan 3 yaşa kadar uygulanabilen, 0 yaştan hatta daha önceki yaşlardan 3 yaşa kadar uygulanabilen bir ölçek. Hı-hı. Oradaki basamaklar da hep bunlara göre zaten belirlenmiş.
Evet.
Yani bu çalışmalar çok yol gösterici olmuş ve teknoloji gerçekten de yadsınamayacak kadar büyük bir katkı yapmış oluyor bu alana.
Kesinlikle, kesinlikle. Peki bu ortak ilginin dışında belirtilerden bahsediyorduk. Başka neler görüyoruz?
Göz teması da dediğim gibi en çok fark edilenlerden bir tanesi zaten. Ama bu da tabii ki yaşına uygun olması gerekiyor. Yani 2 yaşında ya da 3 yaşında bir çocuğun 2 saniye göz teması kurması, göz teması kuruyor anlamına gelmiyor. Hep gelişimsel olarak kendi yaşıtlarına göre bakmak gerekiyor. Adına bakması, yani adına seslendiğimizde bakması. Görmekti. Şimdi daha önce, şu anda bebeklere doğar doğmaz işitme testi yapıldığı için işitme problemi olup olmadığı tabii çok erken yaşta biliniyor. Ama bundan 15 sene önce hani daha 18 aylık çocukları görmek bir böyle rüyaydı. Ama 3 yaşında bir çocuk geldiği zaman bile çok mutlu olurduk. Çok sevinirdik, hani çok yardım etme şansımız var. Çok yol alma şansımız var. Hani yardıma ulaşabilmiş olması anlamında çok sevinirdik çocuğun. O zaman özellikle, şu anda pek değil ama daha önceki zamanlarda, bundan daha hani işitme testinin önceki zamanlarda en çok şunu duyardık. Acaba duymuyor mu diye düşündüm. Ha, beni duymadığını düşündüm.
Tabii.
Çünkü sürekli ismini söylüyorum, bakmıyor. Eğer komut almakta da sıkıntı yaşıyorsa mesela çocuk, o zaman sesleniyorsunuz, bir şey söylüyorsunuz, yapmıyor. Ya da adını söylüyorsunuz, bakmıyor ki. Bu çok doğal bir tepki. Adını söyleyince hani ortada birisi ismimizi bağırsa bile bir kalabalık yerde otomatikman dönüp bakarız. Çok otomatik bir tepki.
Aynen öyle. Evet. Evet. Kesinlikle.
Evet. O zamanlar böyle şüpheyle çok geliyordu aileler. Tabii şimdi işitme testi olduğu için bunu eliyorlar ilk başta. Hani duyuyor çünkü test yapıldı diye, ama duymadığını hissine çok kapılıyordu aileler. Adına bakmama çok önemli. Bir diğeri de sembolik oyun dediğimiz bir
harika
oyun alanı. Yani 18 yaşına gelmiş bir çocuğun artık işte bebeği besliyormuş gibi, işte kediyi seviyormuş gibi, oyuncağını uyutuyormuş gibi yapması gerekiyor. Oyuncakla işlevsel oynayıp onu artık kafasındaki bir sembole dönüştürmesi gerekiyor. Yani bebek orada uyumuyor ama uyuyormuş gibi yapıyor. Yani kafasının bunun bir artık bir representation'ı, bir sembolü olması gerekiyor. Buna dair bize belirtiler vermesi gerekiyor.
Evet.
Bu çok önemli bir belirti. Buradan da çünkü çok fark ediliyor.
Evet, yani hocam sembolik oyunun içinde, belki biraz dinleyiciler için de, psikoloji literatürüne aşina olmayanlar için de şöyle de belki ekleyebiliriz. Yani mesela bir çocuğun bir alet ya da alet olmadan eliyle bile mesela bir uçağı canlandırması, uçağın sesini çıkartmasından tutun da, değil mi? Mesela mış gibi oyunlar, işte yemek pişiriyor gibi davranıp mesela hadi karşılıklı çay içelim, tipik evcilik şeyidir.
Evet.
Bu tip oyunları oynayabilmesi gerekiyor. Aslında bu anlamda zihin kuramını kullanması da tabii burada bağlantılı hale geliyor. Yani theoretic mind'ı da kullanmış oluyor.
Aynen öyle. Zaten theory of mind bizim hayatımızın her yerinde. Sohbet ederken, konuşurken karşımızdaki insanın bize ne anlatmaya çalıştığı, hangi niyetle söylediği, aklından ne geçtiğini hesap ederek ona anlatmaya çalışıyoruz. Yani karşımdaki bir veli ise onun benden beklentilerini göz önüne alıp ona geri bildirim veriyorum. Ya da markette bir alışveriş yapıyorsam o bağlamda karşımdaki kasiyerle konuşuyorum. Ama theory of mind'li sorun varsa o zaman herkesle aynı kalıpta konuşabiliyor bir insan. Şimdi bunun öncülü işte bu yüz taklitleri, karşısındakinin yüz ifadesini anlama, ki 4 yaşından itibaren uygulanan bu zihin kuramı testlerinde çok ciddi sıkıntılar gözlemliyoruz. Gelişmiyor gelişmesi gereken yaşta. Ya da bilmek, zannetmek, tahmin etmek, bu kelimeleri yaşları geldiği zaman anlamalarında da çok ciddi sıkıntılar gözlemliyoruz. Yani zihin durumlarıyla ilgili kelimelerde.
Evet, daha bilişsel kelimeler ve o anlamda daha anlamıyorlar. Evet.
Bilme durumu, zihin durumu. Zannetmek bir zihin durumu. Evet. Bilmek zihinde olan bir şey. Evet. Gerçekte olan bir şey değil. Bağlama göre, yere göre değişir. Çok değişken. Hani bunu anlayabiliyor olmasında da çok sıkıntı yaşayabiliyoruz. Ama bu tabii 18 aylık bir çocukta sembolik oyun ya da mış gibi oyunda ne bekleyebiliriz? Ancak hani bebeği beslemesi, uyutması, arabayı sürmesi. Ama bizim hani atipik girişimde gördüğümüz şey oyuncağı belli parçalarıyla ilgilenmek. Hani çok tipik vardır ya, tekerlek döndürmek.
Evet, evet.
Ya da sürekli bebeği elinde alıp sallamak. Hı-hı. Ya da hani izlemek. Mesela sıraya dizip yandan bakıp izlemek. Ya da atıp sürekli izlemek. Sürekli döndürmek. Yani belli bir uyaran almak ya da görsel uyaran kazanmak amacıyla oyuncağı nesneyi kullanmak, bir sembol oluşturmak ya da mış gibi oyun yok orada. Sadece bir uyaran alma amacı var. İşte o zaman bunlar, bu da bizim için çok önemli bir nokta, alarm noktaları. Bir diğeri de bununla bağlantılı. Yani takıntıları olabilir, tekrarlayıcı hareketleri olabilir. Yani nesneleri çevirmek, sıraya dizmek, belli el hareketleri yapmak. Hani bu kanat çırpma deniyor bazen. Yani elini vücudun yanında sallamak gibi. Ya da oradan oraya koşturmak sürekli.
Evet. Evet.
Ya da yani kendi etrafını dönmek gibi.
Mesela bu rutinlerde hocam, yani bunun herhalde bir biçimde şeyle de alakası da belki olabilir. Belirli durumlarda rutinlere özellikle çok bağlı oldukları durumlar olduğu gibi belirli uyarıcılardan da normalin üstünde etkilenme de var bildiğim kadarıyla, değil mi? Mesela elektrik süpürgesinin sesi. Yani belirli şeylere de normalin üzerinde bir tepki verebiliyorlar çok strese girerek. Ve aynı şekilde rutinlerin bozulmasına da mesela çok stresli tepkiler verebiliyorlar.
Evet. Yani rutinlere düşkünlük, mesela farklı bir yere gidince çok tepki verme. Bir yerden bir yere geçtiğinde çok tepki verme. Belli kıyafetleri asla giymek istememe. Hı-hı. Ya da tam tersi hiç kıyafet giymek istememe. Belli nesnelere hiç dokunmak istememe. Islak nesneler, işte hamur ya da tam tersi kum. Tabii ki bir tepki verebilir küçük bir çocuk bir süre ama bir süre sonra buna biz adapte olmasını bekleriz. Yani duyusal sistemde de hakikaten bazı konularda ya çok duyarlı oluyorlar. Yani o uyarandan kaçıyorlar. Bazılarında da fazlaca ihtiyaç duyabiliyorlar. Bu dönme mesela ona ait bir şey. Ya da görsel izleme. Sürekli görsel uyaran ihtiyacı almak istemesinden kaynaklanıyor.
Evet. Yani bir biçimde gibi. Aslında o algısal duyarlılıkları tipik diyebileceğimiz gelişimin çok daha üstünde.
Evet. Çok daha üstünde. Ve bir kanı vardır, dokunulmaktan hoşlanmazlar diye. Bu doğru değil. Bazı çocuklar, yani bu duyusal olarak sizin dediğiniz gibi, yani çocuğun nerede durduğuna bağlı. Eğer çok hassasiyeti varsa dokunulmaya karşı istemez. Bunu bir çocuk, birçok çocuk da istemeyebilir. Ama eğer dokunulmak ona iyi geliyorsa, rahatlatıyorsa, duyusal sistemini dengelemesi, duyu bütünlemesi yapabilmesine yardımcı oluyorsa, o zaman tam tersine dokunulmaktan çok hoşlanır. Ya da yumuşak şeyleri sürekli elinde taşır, sarılır, kendini köşelere sıkıştırır. Evet. Bir farklı şekilde bunu sağlamaya çalışır.
Evet. Peki yine bunlardan devam edersek, şimdi aslında çok önemli, güzel noktalara değindik, sağ olun. Yani ortak ilgiden bahsettik. Adı söylendiğinde dönme, tepki verme. Sembolik oyun, bu bağlamda biraz zihin kuramından bahsettik. İşte tekrarlayıcı hareketler ve belirli rutinlere bağlı ya da işte algısal olarak bu anlamda duyarlılığın çok tipik gelişimin üstünde bir duyarlılık gösterdiğinden bahsettik. Bunlar dışında belki hani erken dönemde, gelişimde belirti olabilecek başka herhangi bir şey var mı?
En erken gelişen beceri bunların arasında göz teması ve taklit. Yani bizim yüz ifademize çok ilgi göstermiyorsa, taklit etmekle ilgili bir girişimi yoksa, 18 aydan önce de bahsediyorum, bir yaş civarı diyelim, en hani 18'den önceki bir nokta. Biz el çırptığımızda o da bunu yapmaya çalışmıyorsa, ya da tel sarar ya da CE oynadığımızda o da karşılıklı bunu oyuna çevirmiyorsa, bakıp gülmekten bahsetmiyorum. Bize bakıp gülebilir ama bir yaşında bir çocuk artık yavaş yavaş CE oyununu sırayla oynayabilmesini bekliyoruz. Karşılıklı. Ya da top attığımızda bize geri atmıyorsa o topu,
Evet.
İşte bunlar yavaş yavaş hani ben yakından bakmam gerekiyor bu sosyal gelişime diye bize bir uyarı olabilir.
Evet, evet. Peki size 0-3 yaş aralığında Aslı Hocam bir çocuk ve ailesi geldiğinde diyelim ki böyle bir şüpheyle geldiler. Yani acaba otizm spektrum bozukluğu olabilir mi diye. Bu durumda tabii mutlaka yaşına göre de değişiyor ama benim görebildiğim kadarıyla en azından ebeveynlerin en çok merak ettiği şey yani bu subjektif bir değerlendirme mi yoksa belirli bir test var mı gibi bir soru vardır ya her zaman gelen bir soru.
Evet.
Belki bu anlamda ebeveynleri de bilgilendirmeye yönelik, dinleyicileri bilgilendirmeye yönelik sizin fikirlerinizi duysak güzel bir katkı olur diye düşünüyorum.
Memnuniyetle. MCHAT gibi bahsetmiştim. Yani erken dönem tarama ölçeği gibi bazı ölçekler var. Ama tabii ki 0-3 yaştaki bir çocuğun herhangi bir şüphe varsa, bir uzmanın kafasında da öyle, bir tanı konmuyor zaten 3 yaştan önce.
Hı hı.
Yani çocuk sadece otizm şüphesi ya da gelişimsel gecikme şüphesi olabilir diye düşünülüp
evet.
Ama hiç vakit kaybetmeden hemen destek alması için yönlendiriliyor. Çünkü 18 aydan itibaren çok iyi ve yoğun eğitim alan çocuklar 3 yaşına kadar bu tanıdan çıkma ya da herhangi bir belirtiden kurtulma gibi bir şansları var. Ha. Ama 3 yaştan sonra hani bu çok mümkün değil. Burada bize yol gösterici olan şey 0-3 yaşta gelişim testleri tabii ki. Hı. Yani genel gelişim testlerinde geride olması ya da MCHAT gibi otistik spektruma özgü tarama ölçeklerinde bize uyarı vermesi çocuğun gelişiminde bir farklılık var. Dikkat evet. etmek gerekiyor, destek gerekiyor olabilir. Ama tabii ki en önemli şey uzman birisine çocuğu göstermek. Yani en garantisi bu. Çünkü bu deneyim yani bu çocuklarla çok uzun süre çalışan, 0-3 yaşta bu bebeklere çok hakim olan bir kişinin görmesi, gözlemlemesi en önemli etken burada. Çünkü hiçbir ölçek birebir kesin sonuç vermiyor zaten bilimde. Bu çok zor bir şey. Hani birebir tespit edebilmesi. Sadece riski tespit eden ölçekler var. Ve o riski de ciddiye almak gerekiyor.
Hı hı, evet.
Dediğim gibi yani bu çalışmalar hep tanı almış çocukların önceki videolarından çok baz aldığı için birebir çocuğun gideceği potansiyel tehlikeyi bize gösteriyor. Bu varsa ileride bu bozukluğa gidebilir.
Hı hı.
Adına bakmıyorsa ileride tanı alabilir. Ya da sembolik oyun oynamıyorsa artık 2 yaşına geldiyse o hı hı. zaman evet sosyal gelişimde bir risk vardır bunu gösteriyor.
Evet, evet. Peki Aslı Hocam bütün bu konuştuklarımızdan şu da aklıma geliyor. Yani bunun zaten biraz hani adı üstünde otistik spektrum disorder diye şeyde geçiyor literatürde.
Hı hı.
Bu bir spektrum bozukluğu. Yani bu da şu anlama evet. geliyor. Bunun çok ciddi olan vakalardan da bahsedebiliriz ama daha işte Asperger diye tanımlanan daha hafif yani mesela her semptomun olmadığı ama semptomların bazılarının olduğu durumlardan da bahsedebiliyoruz. Diyelim ki göz temasının o kadar işte şey olmaması, hı hı. iyi olmaması ya da dil gelişiminde mesela pragmatics dediğimiz hani o pragmatik karşılıklı yani etkin biçimde konuşma aslında. Şimdi o şekilde bir konuşmayı yürütememe, o becerilerinin ya da robotik bir ses tonu olması mesela bunlar konuşmada belirli şeyler. Peki sizin şu bahsettiğiniz bana çok ilginç geldi. O yüzden bu aklıma geldi. Yani aslında erken yaşta tanı almasa da belirli belirtilerin görülmesi ve fark edilmesi dediniz. Daha sonraki gelişimi evet. Aslında bu noktada müdahale edilmesi olumlu yönde etkileyebiliyor. Peki spektrumun her yerindeki çocuklar için geçerli mi bu? Yoksa belki
evet.
Hani yani ne bileyim işte çok belki ciddi bir vakaysa yani severe dediğimiz çok ciddi vakaysa hı-hı. bu daha az işte daha hafif bir vakaysa daha çok mu yararlanıyor? Yani böyle bir bu tip çalışmalar var mı ya da sizin uzman görüşünüz ne bu konuda?
Şimdi tabii ki böyle çalışmalar var ama tabii ki daha böyle ciddi ya da bu belirtilerin çok yoğun göründüğü, 2 yaşında hiç konuşmuyor, hiç göz teması kurmuyor, hiçbir şekilde etkileşime girmiyor. Sürekli kendi dünyasında. Oyun oynamayı bırakın bir oyuncakla işlevsel de oynayamıyor. Tabii ki bu çok daha belirgin, belirtilerin çok daha belirgin olduğu bir durum. Her çocuk bundan kesinlikle yararlanıyor, eğitimden. Zaten artık literatürde hani bu çoktan ispatlanmış bir şey. Bu işin tek yolu eğitim ve eğitimde bu çocuklar inanılmaz fark gösterebiliyorlar. Hepsi mutlaka yararlanıyor. Ama çok küçük oldukları için bazen hakikaten çok böyle zor açılacağını düşündüğünüz bir çocuk bile bir iki sene sonra birçok belirtiden kurtulabiliyor. Yani küçük yakalamak çok önemli. İnanılmaz büyük bir fark yaratıyor. Bunu bazen tahmin bile edemiyorsunuz. Ama tabii ki de 18 aylık geldiği zaman evet bakıyor ama iletişimsel bakmıyor. Hani istediğini taklit ediyor ama hani tam yaşadığından beklediğimiz gibi değil. İşte topu bir kere atıyor ama dönüyor arkasına gidiyor. Ama karşılıklı oynamıyor. Yani biraz daha iletişimi açık çocuklar çok fazla fark ediyorlar ve çok önemli bir kısmı 3 yaşına geldiğinde herhangi bir belirti taşımıyor olabiliyor. Ama dediğiniz çok doğru. Bazı hafif durumlarda yani oyun oynuyor 2 yaşında. Mesela 3 yaşında bir çocuğun artık rol alması gerekiyor oyunda. Yani pilotmuş gibi, babaymış gibi, anneymiş gibi bir senaryo bürünüp o karakteri oynaması gerekiyor. Şimdi bakıyorsunuz 3 yaşında hani başka bir sebepten geliyor ama oyun becerilerinde bir farklılık var. Bunu yapmıyor. Ya da hani dediğimiz gibi zannetmiyorum, ben böyle zannetmiyorum, böyle düşünmüyorum demiyor hiçbir zaman.
Evet.
Bu kelimeleri kullanmıyor. Biraz daha takıntıları var. Bazen yineleyici hareketler yapabiliyor. Evet. Çocuklar işte bazen gözden kaçabiliyorlar. Çünkü hafif. Ama bu gözden kaçan çocuk mesela 7 yaşında, 8 yaşında ilkokula geldiğinde sosyal ilişkilerinde zorlanan, şakaları anlamakta zorlanan, kinayeleri anlamakta zorlanan çocuklar olabiliyor. Ya da bağlamsal konuşma, bağlamsal düşünmede zor. Yani Asperger'in belirtilerini gösterebiliyor. Ama 3 yaşındayken sadece oyunda ve sosyal ilişkinde görünüyor. Konuşması normal. Çok zeki, hatta çoğu üstün olabiliyor. Yani erkenden konuşmayı öğrenebiliyorlar, okuma yazmayı öğrenebiliyorlar. Ama biz bunu burada yakalayabiliyoruz. Yani çok daha hafif belirtiler gösterenler ya da bazen tabii ki aileler hani evet artık çocuğumuz iyileşti deyip son verebiliyorlar bu sürece. Ama esas bu çocuklar daha çok faydalanıyorlar. Çünkü herhalde kurtulma şansları var. Evet. Evet. Bu
aslında yani bu anlamda belki yani genel olarak klinik psikolojinin konusu olan da bir şey. Belirli bir stigmayla da geldiği için bu tip durumlar anne babalar çekiniyor da olabiliyor belli durumlarda.
Elbette.
Yani benim yani özellikle sizin dediğiniz durumda mesela bence o çok önemli. Ufak tefek şeylerde sorun varsa her şeyde değil de. Yani ki öyle de olabilir. Hani her çocukta olabilecek bir şey de olabilir ama olmayabilir.
Tabii.
Bu durumda yani kontrole götürmek belki de bir bu işin bir stigması olur. Üzerine bu yapışır mı gibi bir düşüncekte götürmüyor da olabilirler. Aslında yani sizle konuşmalarımızdan anladığımız ve anlamamız gereken de yani bunu biraz olabildiğince göz ardı edip mutlaka erken yaşta götürmek. Çünkü esas onlar yararlanıyorlar yani çok büyük ölçüde.
Evet, çok büyük ölçüde yararlanıyorlar. Tabii yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Anne şüpheleniyorsa çoğunlukla doğrudur.
Evet.
Hani bir sorun var ama bu bir sorun var, bir farklılık var benim çocuğumda. Çok şüpheleniyorsa çoğunlukla bu doğrudur. Ama şüphelenmiyorsa bu çoğunlukla yanlıştır. Yani anne de bir kendi içinde bir huzursuzluk varsa, yani bir şey var ama çok belirgin değil mesela.
Evet.
Çok tipik zaten 18 aylıkken geliyor. Bu daha hafif çocuklar 3 yaş, 4 yaşta daha çok geliyorlar zaten.
Evet.
Daha belirginleştiğinde sosyal beceriler daha ön plana çıktığında, kreşe başladığında mesela o zaman daha çok geliyorlar. Hani bunu düşünmek lazım. İçimize sinmeyen bir şey varsa gidip sormak. Yani buradaki 18 yaş 3 ayı nasıl anlatayım? Yani böyle elmas, hani süper mega hiper kupon var diye öyle bir şey. Yani evet. O kadar kıymetli ki yani 18 aylıkken 1 ayda yapacağınız bir şeyi 3 yaşından sonra 6 ayda yapamayabilirsiniz, ömür boyu yapamayabilirsiniz. Bu gerçekten bu derece ciddi bir şeydir. Evet. O yüzden erken eğitim diye çok söylüyoruz.
Evet.
Aslında çok üstünde duruyoruz.
Yani bu anlamda beynin plastisitesiyle de ilgili bir şey.
Evet.
Esnekliğiyle tam o sünger gibi oldukları ve o davranışsal yani şemaların, bilgisayar şemaların gelişmekte olduğu zaman hali çok daha hızlı, efektif biçimde geri dönüyor demek.
Evet.
Evet. Peki evet. Biraz da bunun ebeveynler kısmını konuşalım Aslı Hocam. Onu da çok ben de merak ediyorum. Siz özellikle alanda çalışan biri de olduğunuz için. Yani anne babalar için biraz girdik aslında bu konuya. Bu durum zor bir süreçte olabiliyor. Duygusal olarak, başka anlamlarda yani işte özellikle zorlandıkları şeyler olabiliyor davranışsal olarak. Hı-hı. Anne babalar neler yaşıyorlar? Siz daha çok belki alandan özellikle o taraftan baktığınızda neler görüyorsunuz?
Elbette çok zor bir durum. Yani çocuğunda herhangi bir sorun, yani çocuğunun herhangi bir sorun yaşayacak olma ihtimali zaten bir anne babanın en çok kaygı duyduğu ve en çok üzüldüğü, en çok belki de işin içinden çıkamadığı konulardan bir tanesi. Hı-hı. Ama benim gördüğüm, tabii ki de bunun bireysel kendi içinde yaşadıkları çok fazla boyutu var ama toplumsal ve ilişkisel de çok boyutu var. Çevredeki kişilerin sürekli, annelerin hep şikayet ettiği şey şu, kimseye bunu inandıramadım. Hı-hı. Bırak konuşur, amcası da geç konuştu, işte teyzesi de geç konuştu deyip duruyorlar. Hı-hı. Bırak çocuğu, rahat bırak diyorlar. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Sürekli benim üstüme geliyorlar. Ama benim içim rahat etmiyor. Şimdi anne bir şey hissediyor. Ama dışarıdan da tabii ki de geniş aileden bazen, tabii ki hep herkes için değil, geniş aileden bazen eşten sürekli bir geri bildirim var. Ya bir şey yok, sen pimpilik yapıyorsun. Evet. Geç konuşmasın ne olur. Kendi başına oynasın ne olur. Bir şey olmaz, abartıyorsun. Anneye, burada da anneye bir yüklenme var. Yani kadınların işi burada gerçekten çok zor.
Evet, evet. Ve birçok... Yani pardon araya girdim Aslı Hocam. İlk bölümümüzde yani bu podcast serisinin ilk bölümünde konuşmuştuk işte annelere utanmaya yönelik anılar diye. Yani hakikaten o anlamda ebeveyn olarak bir biçimde toplumsal cinsiyet rolleri doğrultusunda
evet.
Kadının görevi ve ana ebeveynmiş gibi diyeceğim adlandırıldığı ve hatta hı-hı. sorumlu tutulduğu için aslında bu anlamda annenin yükü mutlaka babanın da hı-hı. fakat özellikle belirli çevrelerde diyelim annenin yükü gerçekten duygusal olarak çok zor ve birilerine karşı bir savaş vermek anlamında da aslında gerçekleşiyor.
Evet. Çünkü etiket dediğimiz zaman tabii ki de toplumsal roller hemen işin içine giriyor. Ve çocuk büyütmekle birincil anne sorumlu olduğu için sen bu çocuğu böyle yaptın, çok titiz davrandın böyle yaptın, çok televizyon açtın böyle yaptın.
Evet, evet.
Gibi suçlamalar. Suçlamalarla çok karşılaşıyorlar. Ve hep dedikleri şey, ben sadece çocuğumla ilgilenmiyorum, eşimle de örnek veriyorum ya da kayınvalidemle ya da kendi annemle mücadele ediyorum. Bunu evet. çok söylüyorlar.
Evet.
Buraya getirmeye çalışıyorum ama bu benim enerjimi tüketiyor. Çünkü herkes bana yanıldığımı söylüyor. Hı hı. Ki hani gelmiş olmasına rağmen bir uzmana, belki birkaç uzmana gitmiş olmasına rağmen hani evet desteklemek iyi olur denmesine rağmen bu devam ediyor. İşin esas üzücü tarafı bence bu.
Evet.
Destek olmak yerine sürekli etraftan negatif geri bildirim almak çok zor. Evet. Tabii ki de şu da var. Yani çocuklar iletişime geçmeyince, hı-hı. geçme istekleri olmayınca anneler çok fazla reddedilmiş hissediyorlar çocuklar tarafından kendilerine. Evet. Bu da çok acı verici bir şey. Çünkü konuşmaya çalışıyorsunuz, dönüyor arkasını gidiyor. Top oynamaya çalışıyorsunuz, atmıyor. O gidiyor, alıyor topu kendi başına çeviriyor.
Evet.
Ya da bir şey söylüyorsunuz, sizi dinlemiyor. Yani kendi çocuğunuzla iletişim kuramamak çok acı verici tabii ki. Evet. Ya bununla da baş etmek zorunda kalıyor anneler, babalar. Ki evet. bir sürü endişenin yanı sıra. Büyüyünce ne olacak? Şunu yapabilecek mi? İlkokula gidebilecek mi? Evlenebilecek mi? Nasıl bir hayatı olacak? Bundan kurtulabilecek mi? Gibi endişelerin yanı sıra. Bunlar da çok yıpratıcı oluyor diye gözlemliyorum. Ama geniş ailelerde ve karı koca ilişkisi burada çok önemli. Hı-hı. Ve geniş ailelerde çok önemli.
Kesinlikle.
Toplumsal desteğe çok ihtiyaçları var. Hı-hı. Buradan da belki bunu duyuruma böyle bir şansımız olur. O da beni çok sevindirir.
Evet, evet. Bence bu da çok önemli bir nokta. Çünkü yani zaten ebeveynlik öyle düşünüyorum ben. Yani başlı başına zor bir iş aslında.
Evet.
Yani ne kadar işte biz kendi alanımız için söylüyorum. Yani konuyu da bilseniz yani çok bu anlamda zevk alarak ki büyük çoğunlukla zamanlar böyle geçiyor. Ama bence hı-hı. her ebeveynin belli noktada gerçekten işte kaynaklarının daha azaldığı ya da kendini daha yorgun hissettiği böyle dönemler oluyor. Bir de bunun üzerine yani hiçbir sorun yokken ya da işte aileyle uğraşmazken bile böyle, bir de bunun üzerine aileden bir köstek görmek, böyle bir durum için söylüyorum. Çok yıkıcı da eminim oluyordur insan duygusu olarak.
Benzer gözlemleri paylaşıyorum. Bir de tabii mesela çocukların duyusal hassasiyetlerinden bahsettik. Rutinlere olan düşkünlüklerinden bahsettik. En zorlayıcı şeylerden birisi de bu. Giydiremiyorum, çocuğumu uyutamıyorum, öfkelendiği zaman sakinleştiremiyorum. Tabii ki bir anne ya da baba bunu döndüğü zaman ben çocuğumu sakinleştiremiyorum. Yani onun işine yarayamıyorum, ona yardımcı olamıyorum gibi bir hisse de kapılıyor. Çünkü çocuklar hani alıp kucağına ya da hani şarkı söyleyebilirsin, dokunabilirsin ya da başka bir şey oyalarsın. Bir süre sonra sakinleşmesi lazım. Ama tabii ki de orada rutini bozulduysa o çocuğu eğer bir spektrum içindeyse sakinleştirmek çok zor.
Çok zor.
Onu yapana kadar sakinleşmeyebiliyor. Ya da bu duyusal hassasiyetlerini bilmiyorsak küçük yaşta farkında olmadan diyelim ki sırtının ellenmesinden çok hoşlanmıyorsa sırtına biraz bastırınca yaygarayı basabiliyor. Anlamıyor ki anne neden olduğunu. Anlayamaz zaten. Çok zor.
Evet.
Hani
evet.
Bunları sakinleştirmesi, iletişim kurması çok zor. Yani sanki temel anneliği de yapamıyormuş gibi hissettiriyor.
Evet.
İletişim kuramıyormuş gibi.
Evet. Yani mutlaka içselleştirme problemleri de çıkıyordur diye düşündüm. Çünkü bir yerden sonra özellikle hani ebeveyn çocuk ilişkisi evrimsel taraftan baktığımızda da bir tarafın diğer küçük olanı yetiştirmesi, yavruyu yetiştirmesi, yetiştirmesi ve bir sorumluluk olarak görülüyor. Hele de insan yavrusu ve hani ebeveyn için bahsettik. Bu kapsamda aslında bir görevi yerine getiriyor. Yani ben beceremedim hissi bile bu zaman yani bir gelişimsel bozukluk olmadığında çoğu ebeveynin özellikle annelerin yaşadığı şeyler, bunları da çeşitli çalışmalardan biliyoruz. Kaldı ki böyle bir durumda belki kendini sorumlu bile tutuyor olabilir. Yani ben yeterince bunu yapmadığım için yani belli bir suçlu o suçlama olmasa bile bunu yaşıyor olabilir belki. O da çok büyük bir psikolojik yük diye düşünüyorum.
Evet ve bize düşen de annelere de bu konuda çok doğru bilgilendirmek. Yani bu tavırlardan kaynaklanan, davranışlardan kaynaklanan bir şey değil. Aile tutumlarından kaynaklanan bir şey değil.
Evet.
Ama bunu hep beraber aşacağız. Bunun yöntemleri var, yolları var. Beraberiz bu yolda. Yani hep beraber bunu atlatmak için elimizden geleni yapacağız. Hani bunu vermek çok gerçekten rahatlatıcı.
Kesinlikle. Peki Aslı Hocam, belki yavaş yavaş toparlarsak bir tek bir soruda size çok keyifli sohbet ama yavaş yavaş artık zamanım doluyor diye toparlıyorum. Kardeşleri olan ve özellikle gelişimsel bozukluğu, özellikle de bu mesela otizm spektrum disorder şeyden bozukluğundan bahsettik. Yani kardeşlerin burada belki rolü ne? Rolü ne derken şu anlamda soruyorum. Eğer kardeşin bir gelişimsel bozukluğu yoksa ama abinin ya da küçük kardeşin varsa aslında toplumda, ailede, hatta kardeş kendi de belirli bir sorumluluk altına da giriyor ve hatta bu tabii özellikle ciddi durumlarda ömür boyu bir sorumluluk aslına bakarsanız. Bu anlamda ailelere bu konuda hani nasıl diğer çocuklarıyla diyeceğim, ikinci bir çocukları, üçüncü bir çocukları varsa diğer çocukla, yani tipik gelişim gösteren çocukla nasıl onu nasıl yönlendirmeleri gerektiği, ona nasıl davranmaları gerektiği konusunda belki bir şeyler söyleyebilirsiniz. Son olarak hani birleştiriyorum bunu. Genel olarak anne babalara ne tavsiye verirsiniz bu konuda?
Kardeşleri tabii ki için çok zor bir durum. Çünkü onlar da takvim yaşı olarak küçük çocuk olsa bile aslında bir ebeveyn gibi oluyorlar. Hani büyük abla abilerin biraz ebeveynlerle hani rol paylaşması gibi. Takvim yaşı daha küçük olsa bile kardeşine bakmak, sürekli onu gözlemlemek, sürekli onu kontrol etmek zorunda kalmak gibi rolleri olabiliyor. Yani tabii ki anne babalar için ikisi arasında bir denge gözetmek çok zor. Çünkü bir çocuğun ihtiyacı çok fazla ve hayatını etkileyebilecek olan bir şey.
Evet.
Dolayısıyla bazen çok ikinci planda kalabiliyorlar. Ama en önemli şeylerden birisi burada bence diğer kardeşle de konuşabilmek. Yani kardeşinin yarattığı zorluklarla ilgili konuşabilmek. Bu kardeşini kötülemek değil.
Tabii.
Kardeşim benimle oynamıyor ve çok üzülüyorum demesine izin vermek.
Evet.
Ben gerçekten bazen bunalıyorum. Anne istemiyorum beni çok zorluyor. Ya da sokakta bazen gitme dediğim yerlere gidiyor. Bazen utanabiliyorum gibi çok zor duyguları konuşmasına izin verebilmek. Ama tabii ki bunun için anne babanın da bunları konuşabiliyor olması lazım. Yani hani bizim de sağlam olmamız gerekiyor. Bunlar bazen hani bütünen bir destek gerektiriyor. Dışarıdan destek almak gerektirebiliyor. Kardeşlerin bunu yaşayabilmesi, muhtemel olumsuz duygularla baş edebilmesi için bazen destek alması gerekebiliyor.
Bir normal olduğunu da aslında kabul ettiğinizi söylediğiniz gibi. Yani tipik gelişim içinde bile mesela duygularının ifadesi bahsettiğiniz çocukların daha sonra mesela özellikle negatif duyguların, olumsuz duyguların bahsettiğinizde daha sonra aslında yine içselleştirme problemleri ve çeşitli depresyon gibi çeşitli durumlar yatkınlık yarattığını biliyoruz literatürden. Yani bu anlamda hele de böyle bir durumda yani bunun negatif duyguların da aslında kabul edilebilir ve hayatın bir parçası olduğu, bu durumun bir parçası olduğu değil mi? Herhalde bunun kabulü gerekiyor. Evet,
bunun kabulü gerekiyor. Çok konuşulabilir bir şey, bulunabilir bir şey olması gerekiyor. Yani bu konuşulabildikçe, paylaşılabildikçe aslında daha az zararlı oluyor ve biz şunu görüyoruz klinikte çok. Mesela zamanında küçükken takip ettiğimiz, belki hala destek alan, belki çok az ya da hiç destek almayan çocukların kardeşleri ergenlik döneminde çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Ve şu cümleyi ben çok duyuyorum. Ona bunu yaptığında bir şey denmedi ama bana deniyor. Evet. Ve ben bunu artık duymak istemiyorum, ben bunu yapmak istemiyorum diyorlar. Evet. Yani kaç sene önceki o bastırılmış ve konuşulamamış duygular hakikaten çok örseleyici olabiliyor. Geçim. Anne babanın da tabii ki bu kadar zor bir durum içinde diğer çocuğuyla bunu konuşması çok zor çünkü çok yıkıcı. Ama zamanla ya da hani diğer çocuk için de belki destek alarak, burada toplumsal destek çok önemli. Yani anne konuşamıyorsa bunu teyzeyle konuşmak ya da bir dayıyla konuşmak, onunla bir oyunda paylaşmanın etkisi çok büyük ve çok değerli.
Kesinlikle.
Diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani onun için hani sosyal destek bence bu işte çok önemli. Ya yani o annenin hani otistik spektrum bozukluğu riski olan ya da sahip annenin bir saat kendi başına vakit geçirmesi.
Evet.
Değil mi? O kadar mucizevi bir etki yaratıyor ki. Hani kendine biraz zaman ayırabilmesi çok önemli. O yüzden bence toplumsal destek de çok önemli.
Kesinlikle. Yani ihtiyaçları olduklarında psikolojik yardım almaları da en sağlıklısı gibi geliyor.
Evet.
Bütün bu anlattıklarınızdan biraz önce onu düşünüyordum siz konuşurken. Yani aslında anneler için daha iyisi ellerinden gelmediği için, bir yardım alamadıkları için mesela, hem daha tipik olarak gelişen, yani herhangi bir sorun göstermeyen çocuğu da zaman zaman ihmal de edebilir. Bu duygusal bir ihmal de olabilir, fiziksel bir ihmal de olabilir. Yani evet. Ile söylüyorum. Ama aynı zamanda kendilerini de ihmal edebilirler ki ediyorlar çok evet. Zaman. Yani sizin söylediğiniz çok değerli bir şey. Yani bir saati ya da iki saati bile, yani hiçbir şey değilse öz bakım için ya da başka bir şey için, dışarıya çıkıp kahve içmek için ve yani kendine ufak da olsa bir zaman ayırabilmek. Bu özellikle bu durumda çok daha tabii nedense, ve aslında nedensesi yok tabii, yani o belki suçlulukla, belki farklı şeylerle içselleştirilen bağlantılı lüksmüş gibi geliyor çoğu zaman ebeveynlere de. Ama lüks değil.
Evet. Çocuğumu bırakmamalıyım. Bırakmış gibi, onu yarı yolda bırakmış gibi hissedebiliyorlar. Değil aslında. Biz kendimize iyi bakmazsak çocuğumuza, zaten ben hep onu söylüyorum, bakamazsınız. Yani önce kendinizi birazcık destek almanız lazım. Bir saat başka birine durursa bir şey olmaz.
Kesinlikle.
Yani evet. Bu dünyanın sonu değil. Ve ona da hiçbir zararı olmaz.
Tabii, kesinlikle. Yani uçaklarda önce maskeyi kendinize, sonra evet. Çocuklarınıza takın diyorlar. Evet. O durum yani aslında. Önce kendinizi takınca bu anlamda çok önemli bir şey. Aslı Hocam çok teşekkür ederim. Muhteşemdi. Ben yani
benim için de çok keyifliydi.
Oldu. Aynen öyle. Hem yıllar sonra konuştuk, ne güzel oldu.
Evet.
Çok sevindim sizi. Harika.
Aynen söyledim. Benim için de.
Aynen. Yani böyle keyifli sohbetlerden sonra mutlaka ikinci bölümü de yapalım farklı bir konuda diye, size de aynı şeyi söyleyeceğim.
Memnuniyetle. Çok memnun olurum.
Devam edelim. Harika oldu. Çok çok teşekkür ediyorum size. Sağlıklı.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Yani birçok önemli şeyi duyurma fırsatı oldu bu da benim için.
Bence de. Çok yararlı.
Onun için teşekkür ederim.
Oldu. Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Teşekkür ederim. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Görüşürüz.
Kendinize. Hoşçakalın.
Merhabalar, ismim Başak Şahin Acar. ODTÜ Psikoloji bölümünde gelişim psikolojisi alanında öğretim üyesiyim. Uzun süredir yapmak istediğim bir şeydi Ekini Büyütmek podcast'i ama bir türlü zaman bulamıyordum. Belki Covid günleri de buna yaradı. Ancak bu podcast yapma konusunda hemen hemen hiçbir fikrim yoktu diyebilirim. Spotify'ın tavsiye ettiği bir kanaldı Anchor.fm ve gerçekten çok yararlandım. Sıfırdan podcast nasıl yapılır öğrendim. Umarım siz de kendi podcastinizi yapmayı düşünüyorsanız bu kanalı kullanırsınız.